Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca tabii ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktaya dokunsun periskop izleyicileri. Ben de hemen Twitter üzerinden yapayım, diğer dostları da çağıralım. Asıl buluşma bugün saat 12.30'da ama biz bugünlük... Yani şimdilik buradan buluşacağız. Diğer dostlar, İstanbul'da olanlar, özellikle avukatlar. Bugün İstanbul Baro Başkanı'nın söylediği gibi daha önemli bir işiniz yok. Emin olun, daha önemli bir işiniz yok. Zaten o buluşmaya katılmazsanız yarın bir işiniz de olmayacak. Daha önemli ya da daha önemsiz bir işiniz olmayacak. Size bu yayında belki ilk kez duyacağınız bir şeyler anlatacağım. Dün... tuhaf bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde duyuldu. Yayının temel konusu şu: Erdoğan neden avukatlardan hoşlanmıyor? Bunu konuşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki kimden hoşlanıyor? Siz de haklısınız, çok doğru da ama avukatlardan özellikle hoşlanmıyor. Avukatlardan bakın. Yani özel anlamda işte savcılardan hoşlanmıyor, hakimlerden hoşlanmıyor demiyorum. Avukatlardan hoşlanmıyor. Defalarca ispatladı bunu. Defalarca söyledi. Her yerde karşıladı. Anlattı falan. Ama insanlar bunun temel nedenini çok fazla vakıf değilmiş gibi sanıyorum ben. Ve bugün eğer saat 12.30'da insanlar Çağlayan Adliyesi'nin önünde olmazsa gerçekten yarın onların bir, avukatların bir işi olmayacak ama diğerlerinin kendilerini başlarına gelebilecek her türlü belada savunabilecekleri bir insan olmayacak. Neden bu kadar karşı? Dün tuhaf bir şey yaşandı. Dün sabah saatlerinde ortaya çıktı ki, yanlış saymadıysam 78 baronun altına imza attı. Biz hukuku savunmaktan, adaleti, yargıyı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve demokrasi konusunda geri adım atmayacağız konulu ilan Hürriyet gazetesinde yayınlanmamış. Tamam. Kendisi de bu yayının izleyicilerinden biridir. Sevgili Birsen Hanım, o da bir avukat biliyorsunuz. Birsen Hanım bana bir mesaj atmış. Ben geç gördüm. Bu doğru mu diye. Şimdi bu öyle bir şey ki sosyal medyadan bunun goygoylanması çok kolay. Gerçekten biri atar, biri sallar ortalığı. Elazığ ve Erzincan balosu hariç. Biri ortaya atar, tamam mı? Sallar ve o salladıktan sonra geri dönüşü çok zor. Yani yanlış da olsa, yalan da olsa... Hiçbir önlemi yok, dönemezsiniz. Ben kendisine söylediğimi size de söyleyeyim burada. Dedim ki bunun mutlaka gazetenin içinden öğrenilmesi lazım. Baro başkanlarının açıklamasını biliyorum ama ben size gazete cephesinde nasıl geliştiğini anlatacağım. Bunu ilk kez duyacaksınız burada. Çünkü ben dün gece itibariyle gazetenin içinden bu ilanın serencamını öğrendim, nasıl olduğunu. Şimdi bu ilan geldikten sonra önce şunun da altını çizeyim. Bu tarz toplumsal mesajlar da içeren siyasi partilerle, işte bir takım kitle örgütleriyle, demokratik kurumlarla ilgili onların yayınlatacakları ilanlar geldiğinde normalde şu rutin uygulanırmış. Önce hukuk bürosu, gazetenin hukuk bürosu, hukuk servisi bu ilanı inceler. Ardından mutlaka yazı işleri kuruluna sevk edermiş. Ben işleyişi bilmiyordum. İçinizde bilenler olabilir. Bu ilan geldikten sonra Hürriyet gazetesinin hukuk kurulundan geçmiş. Yani hukuk kurulu bunda herhangi bir sıkıntı görmemiş. Zaten buradan ilanın temel niteliğine bakacak olursanız sizler de görmüşsünüzdür. İçinizde çok gören vardır. Dün sosyal medyada çok yayıldı çünkü. Deniyor ki, Cumhuriyet'ten, hukuk devletinden ve birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. İlanın başlığı bu. Buradan nasıl bir sakınca çıkabilir ki? Altında diyor ki, Cumhuriyet'in ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolarda çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır. 78 baronun imzası var altında da. Hukuk kurulundan geçiyor. Sonra rutin prosedür üzere Yazı İşleri Kurulu'na geliyor ve Yazı İşleri Kurulu'nda reddediliyor. yazı işlerinde reddediliyor. Bakın, yani bu ilanın, bu ilana konu olan davranışın hukuk dışı bir şey olmadığının farkında gazetenin yöneticileri de, herkes dahil. Ama burada önemli olan şey şu: birilerini ürkütmek için bu ilanı yayınlamak sıkıntı olabilir. Doğru mu? Bunu dün gece öğrendikten sonra hafızam o kadar hızlı dürtmeye başladı ki beni. O kadar hızlı dürtmeye başladı ki geçmişten pek çok örnek geldi. Yani bir dönem iktidarı sallamak için, Ecevit'i sallayabilmek için mesela gazeteye ilanlar veren iş dünyası. Ardından 28 Şubat'tan sonra bizler işte orada bahsedilen insanlardan değiliz diye bangır bangır ilanlar dağıtan, ilanlar bastıran, bunun için normalde şirket bütçelerinden milyonlarca lira para ayıran büyük mesela alışveriş merkezleri, marketler. Mesela beğendik. Hatırlayın, eminim ben o senin içinde 28 Şubat yaşandıktan sonra beğendiğin biz Cumhuriyet karşıtı değiliz diyerek verdiği ilanların miktarı son 5 senelik reklam harcamasının üstündedir. Kalıbımı basarak söylüyorum. Bunların hiçbirine ses etmeyen gazete yönetimi. Çünkü o ilanların tamamı Hürriyet gazetesinde yayınlandı. Hukuk kurulundan da geçmiş bir ilanı yazı işleri kurulunda neden durdurur? İlk kez burada duyacağınız başka bir bilgi daha vereceğim size. Bu işin sosyal medyada patlayıp yayılmaya başlamasından sonra tuhaf bir telefon trafiği oluyor. Hürriyet gazetesi yazı işlerinden bu kez barolara telefonlar gitmeye başlıyor. Ya bir yanlış anlaşma olmuş galiba. Aslında ilanı yayınlayabiliriz. Yayınlayabilir misiniz? Hukuk kurulunun gazetede yayınlanmasında herhangi bir sakınca görmediğini söylediği bir ilanı siz yayınlamamayı önce neden düşündünüz? Bugünkü yayında konuşacağımız şey bu. Bakın, bugün bir şeyin hukuki olması, yani sonuçta sizin açınızdan anayasal hakkınız olması, sizin ceza kanunlarıyla başka kanunlarla korunuyor olmanız artık hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hukuksuzluk dediğimiz tam da budur işte. Hani faşizmden bahsederken insanların susturulmasından söz edilir ama denir ya daha çok söyleme zorlamasıdır diye. Şu anda yapılan şey o. Ben sendenim dedirtmeye çalışıyorlar insanlara. İlan yayınlamadık. Bize, ya biz görmedik. O ilan görmedik. Bize gelmedi. Geldiyse biz hemen yok ettik. Biz evet, hukukçular dediler ki sıkıntı yok. Ama biz yayınlamadık. Emin olun, hiç İçimizden hiçbiri çıkıp demedi ki ya kardeşim, LİDE Hukuk Kurulu gazetenin demiş ki ya bunda bir şey yok, yayınlayabiliriz. Biz hiç düşünmedik bile efendim. Hiç aklımızdan bile geçirmedik. Öyle saçma bir şey yaşıyoruz ki şu anda. Bir insan televizyona çıkıp karşısına gazeteci diye oturulmuş iki tane müsvedde gerine hayattaki en önemli kariyer basamağının, atladığı kariyer basamağının bir insanın damadı olduğunu söylüyor. Sonra o insana damat denilince mahkeme yasaklama kararı alıyor. Ya böyle bir abukluk duydunuz mu hayatınızda? Adam diyor ki ben damadım ve benim için hayattaki en önemli statü bu. Bir babasından bahsediyor. Her evlat babasıyla gurur duyar elbette. Bir de diyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Sonra deniyor ki damat demeyeceksin. Niye? Yasakladık. Ya kardeşim, böyle saçmalık olur mu? Soruyorum size. Hukuken bir sıkıntı var mı? Yok, değil mi? Adam damat çünkü. Statü damat. Peki neden diyemiyoruz? Soru bu. 78 baronun verdiği ilan neden Hürriyet gazetesinde yayınlanmıyor ve yazı işleri kurulundan dönüyor? Beni asıl ilgilendiren bu. Eğer orada hukuk kurulu şunu deseydi, bir dakika ya, biz bunu yayınlayamayız. Orada sorulacak sorunun karşılığında gazetenin hukuk kurulunun vereceği yanıtı ben tartışamazdım. Onu avukatlar tartışırdı, hukukçular tartışırdı. Ama bu bölümünü tartışırım. Çünkü burada anlatılan şey, işte size 5 senedir anlattığım şey, artık sansüre falan ihtiyaç yok kardeşim. Otosansür zaten aldı yürüdü. İnsanların maçası sıkmıyor. Gördüğü anda eli ayağı boşaltılıyor. Bu yüzden gazetelerin genel yayın yönetmenleri değiştirildi. Saçma sapan insanlar köşe yazarı statüsünden oturtuldu. Bu gazeteleri gidip bayiden satın almaktan utanan tipler bugün orada yazı yazıyorlar. Bak tam da bunun için. Niye reddedilir ya? Ben size içerideki konuşmayı kalıbımı basarak aktarayım. Ya büyük tartışma olur bu. Çok büyük. Evet. Şimdi durduk yerde öfkeyi üstümüze çekmeyelim. Öfkeyi çekmek mi? Ya bunun haber değeri yok mu? Bak kardeşim. 78 baroya kayıtlı avukatlardan bahsediyoruz. Sayıları kaç bindir bilmiyorum. İnan bir fikrim yok. Ama 78 baroya kayıtlı bu avukatların sayısı kadar insan Türkiye'nin farklı yerlerinde bir araya gelip aynı anda kollarının altına ellerini koyup zort zort diye ses çıkarsalar haber değeri vardır mı? Gerçekten ne olduğunu merak edersin. Eğer sen de gazeteci olsan merak ederdin. Ama senin derdin gazetecilik değil. Sen iş takibi yapıyorsun. 5 senedir burada konuştuğumuz şeyin dün canlı olarak şahit olduk ya. Şahit olduğumuz şey budur. Bu gazetecilik falan değil. Yayının başlığında sorduğum sorunun gerekçesi budur. Erdoğan avukatlarla neden bu kadar uzlaşmaz bir tutum içinde? Dün kameraların karşısında çok sıkça kullanmadığı son dönemde, çünkü anlatacak bir şey kalmadı, çok sıkça kullanmadığı bir metotla bugün için, bugünden söz ederek dedi ki biz barolara ilişkin düzenleme çıkartmakta kararlıyız, meclise sevk ediyoruz. Bugün gelecek yani. Ya biz daha bundan 4 gün önce, bugün salı, geçen hafta cumartesi günü hala şunu konuşmuyor muyduk? Bu partinin içinden bir grup insan çıkıp şunu demiyor muydu? Bir dakika, düzenleme yok daha ortada. Neyin kavgasını veriyorsunuz kardeşim? Bu baroların amacı toplumu germek demiyor muydu? Bu ne? Hazırlamışsınız. Cumartesi günü ortada olmayan şey, pazar günü öğleden sonra hazırlanmaya başlanıp dün akşamüstü Erdoğan'a yetiştirildi mi? O zaman bir dakika kardeşim, çok boktan bir şey hazırladınız, kusura bakmayın ama iki günde çıkmış böyle bir taslaktan Türkiye'de baroların, meslek örgütlerinin, bunların bütününün düzenleme altına alınmasını kabul edemeyiz hiçbirimiz. İki günde hazırlanan şeyden ne olur ya? İki günde hıyar yetişmiyor. Ama siz bunu söylüyorsunuz o zaman. Bir karar verin. Ne kadar zamanda hazırladınız bunu? Bir daha soruyorum. Hazırlanması aşamasında barolardan görüş alındı mı? Yoksa hani demin konuştuk ya Hürriyet Gazetesi'ni, yazı işleri kurulunda o ilanı reddeden Hürriyet Gazetesi'ni. Onun önceki hafta, geçen hafta değil bir önceki hafta, gazetesinde utanmadan birinci sayfadan verdiği gibi İşçi ve işveren temsilcilerini Erdoğan bir araya getirdi haberinde olduğu gibi işinize yarayan bir takım tiplerden de aldığınız görüşü. O toplantıda hatırlayın, disk yoktu. Disk çağrılmamıştı. Niye? Ben hoşlanmıyorum. Başım hoş değil. Sevmiyorum. Çağırmadım. Ama demokrasi bu değil. Olsun, zaten derdimiz de demokrasi değil. O zaman herkes şunu düşünmekte haksız mı kardeşim? Bir dakika. İki günde böyle bir şey, hatta iki gün bile değil, bir buçuk günde böyle bir tasarı çıkartabildiğinize göre geçmişte örneklerden yararlanmış olabilir misiniz? Ben hatırlıyorum çünkü 2010 yılında bunun çok benzeri bir taslağı hatırlıyorum. 2012'de hatırlıyorum. 2015'te hatırlıyorum. Kullandınız mı o taslakları? Eğer onları kullandıysanız o zaman nasıl yaptınız bunu? O zaman biz neden FETÖ'yle mücadeleden falan bahsediyoruz? Neden? Yani sizin anlattığınız şey geçmişte hazırlığı yapıp bayağı Fethullah Gülen terör örgütü tarafından çıkartılıp ortaya getirilmiş, dran diye konulmuş, bunlar yok edilsin diye hazırlanmış bir takım düzenlemeler. Neden barolar? Neden avukatlar? Mesela neden savcılar değil, neden hakimler değil, neden avukatlar? Bakın, son dönemde 20 yıllık, yani kabaca söylüyorum ama 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi boyunca, 20 olmadı daha, 18,5-19'un içindeyiz. Ama Bu dönem boyunca biat etmeyen gruplardan bir tanesi avukatlar. Ama biat etmemekle birlikte bunu söylemekten korkmayan tek grup. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Mesela benim mesleğim gazeteciler çok parçalandı. Çok. Avukatlar parçalanmadı mı? Parçalandı. Ama hala büyük bir kitle olarak duruyor ortada. Temel anlamıyla hukuku savunmak konusunda geri adım atılmadı. Geçmişe dönün bakın. Bugün bas bas bağırılan pek çok konuda, benim de bas bas bağırdığım, bunlar bu ülkede nasıl yaşanır utanıyorum dediğim pek çok konuda avukatlar en öndeydi. Yani Soma'daki maden katliamında da, Çorlu tren katliamında da, bu ülkede 99 depreminin ardından yaşananlarda da, hatta sonradan kumpas davaları olarak anılan ve resmen cemaatle el ele yürütülüp toplumun bir kesimini ve silahlı kuvvetlerin büyük bölümünü yok etmek üzere planlanmış o operasyonda da avukatlar ön sıradaydı. Çünkü savunma hakkı kutsaldır. Herkesin savunma hakkı vardır. Yani 300 kişiyi öldürmüş bir caninin de savunma hakkı vardır. İşinize gelmeyebilir, mutsuz olabilirsiniz ama gerçek budur. Sıradan sıkıntı çekmiş toplumsal bir gerçek anlamda bir kader kurbanının da herkesin vardır. Ve böyle durumlarda susmayan insanlar sadece yargıyı tahrik etmekle, yargının harekete geçmesini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal bilinç uyandırır. Çünkü konuşan bir avukat, derdini anlatan bir avukat, sizin canınızı sıkabilir eğer demokrasiye inanmıyorsanız, bugün Türkiye'de olduğu gibi. Çünkü çıkıp bir yerde diyebilir ki, deminki bu ilanda olduğu gibi, bizim demokrasi dışında başka bir düşüncemiz yok. Oysa siz demokrasiden uzaklaşıp onu yeniden tarif etmiş olabilirsiniz. Mesela sadece kendinizin bildiği, hiçbir fikriniz olmadan uydurduğunuz yepyeni bir düzende insanlara şunu söyleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyguluyoruz biz. O ne? Boşver ne olduğunu. Ya başlıyor, haberin olsun. Bunun için de yasamayı, yürütmeyi, yargıyı birbirine sokup onların içinden tek başınıza bir yetki çıkartabilirsiniz. Tek başınıza koskoca bir ülkeyi yönetebilirsiniz. Nereye kadar? Avukatlar bağırana kadar. Avukatlar bağırıp bununla ilgili sıkıntı yarattıkları anda sizinle ilgili bıdırdanmalar başlar. Kaçacak bir yeriniz de yoktur çünkü ellerinde kara kaplı kitap vardır ve siz sevmeseniz de toplumda bir kesimi bunun aslında öyle olmadığına ikna etmiş olsanız da o kara kaplı kitabı gösterip size derler ki yaptığın suç senin suç. Bugün değil belki ama yarın yargılanacaksın. Yarın yargılanacaksın, emin ol, bu suç burada yazıyor. Siz her şeyinizi ortaya koyarsınız. Partinizin geleceği için önünüzün açılabilmesi, bırakın onu, yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğunuz paranın kaynağı olan kenti belediye başkanlığı seçiminde tekrar kazanmak için çırpınırsınız. Çırpınırsınız. Ama avukatlar karşınıza çıkıp der ki bir dakika sen yapamazsın. Bak belediye seçimleri böyle sonuçlandı ve sen artık yoksun. Siz Türkiye'nin bir yerini satarsınız büyük sermayeye. Onlar oraya su kaynaklarını bağlar, derelerin yataklarını değiştirir, insanları kovar, canlıları yok eder, ağaçları keser. Ama sonra sadece bir avukatın önderlik etmesiyle birlikte toplum hukuki anlamda duyarlılığın peşine takılır ve alınacak bir tek yürütmeyi durdurma kararıyla hayatınız kayabilir. Nasıl olur? Vallahi para kaynağınız kesilir. Ağalarınız, patronlarınız, hepiniz bir anda darmadağın olabilirsiniz. Çünkü çıkacak bir karar istemeseniz de, siz hoşlanmasanız da, demin söylediğim gibi sizin ikna ettiğiniz bir kesim de gerçek olmadığını bilse de durmak zorunda kalır. Avukatlar yapar bunu. Avukatların anlattıkları sadece toplumsal bilinç yaratmaz. Aynı zamanda insanların başlarına gelen şeylerden nasıl kurtarılabileceklerinin, yani kendi kurtuluşlarının reçetesini de sunar onlara. Der ki korkma. Kanunla güven altındasın. Siz dersiniz ki tam kanun diyorsun da kanun beni korumuyor ki. Evet, kanunda yazana göre benim yaptığımda bir sıkıntı yok. Ama kanun uygulanmıyor ki. Merak etme der avukat. Merak etme. biz bir araya geldiğimiz zaman hukuku korumak konusunda insanların ne kadar kararlı olduğunu herkes görecek. Bugün Çağlayan Adliyesi'nin önünde saat 12.30'daki o toplantı benim için son derece önemli. Son derece önemli. Keşke orada olsaydım, keşke katılabilseydim, keşke ben de İstanbul'da olsaydım. Çünkü orada savunulan şey sadece bir cübbenin onuru falan değil. Çünkü cübbenin savunulacak onurunu savunanlar zaten savundu. Savunmayanlar çoktan düğmeyi diktirdi, yakaları indirdi onunla. Çoktan çayını toplayan, çorbasını yapan, el pençe duran, birini gördüğü zaman ayağa kalkan. Onlar bitti. Şu anda gerçekten meslek onurunu savunan insanlar bir araya geliyor orada. Çünkü hepimiz için yargı son kale lafını ben kullanmayacağım. Çünkü onu söylemek için yargının içinde, hukukun içinde fiilen bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Ama şu konuda eminim ki yargının son kale olmasının ötesinde insanların huzuru için şartlılığı artık çok daha fazla belirgin durumda. Herkes görüyor. Herkes görüyor bunu. Yapılanın kanunsuz olduğunu, çok basit bir örnek vereyim size ya. Çok basit bir kanunsuzluk örneği. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın olduğu yer Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Ve orada kaçak yapılaşma olduğunu Dağtaş dünya alem biliyor. AKP'nin bugünkü genel merkezi. Bu konuyla ilgili verilmiş Danıştay kararları var. Ve bizim Cumhurbaşkanımız o kadar hukuka inanmıyor ki sıkıysa yıksınlar diyor mesela. Sıkıysa yıksınlar. Çünkü çok iyi biliyor ki güçle savunuyor sadece. Ama unutmasın insanlar, gücün yanında sadece güce bina ederek bir şeyler yaptığınız zaman siz saygıyı yok ediyorsunuz. Sonra bu ülkenin gencecik çocukları sizin katıldığınız bir canlı yayında alta sana oy mu yok kardeşim diyor, canınız sıkılır. Daha çok sıkılacak canınız. Emin olun. Daha çok sıkılacak canınız. Çünkü hukuku çiğnediğiniz her anda bu ülkenin savunması karşınızda olacak. Bakın gösterdiler. 75 yaşında insanlar 27 saat yağmurun altında tutuldu. Altlarına bir tabure verilmedi o insanların. O insanların sıcak bir çorbaya ulaşımı engellendi. Çay dağıtılması engellendi. O insanların insani ihtiyaçlarını giderdikleri pastane korkutulmak için 12 bin lirayla cezalandırıldı. Ne oldu? Ne oldu? Soruyorum size. O görüşmenin sonunda ne yaşandı? Avukatlar yaptılar mı yürüyüşlerini? Yaptılar. Niye yapmadın o zaman? Yapmasaydın, direnmeseydin. Ne olurdu? 27 saat önce 10 dakika sadece yürüseler. 10 dakikanın sonunda otobüslere binseler ve Anıtkabir'e gitseler. Ne olurdu? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Eğer o yapılsaydı bugün 12.30'da insanlar Çağlayan Adliyesi'nde buluşmak zorunda kalmazlardı. Yani bugünkü buluşmanın müsebbibi doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'dır. Onun uyguladığı baskıcı sistemdir. Gerek yok ki bunu yapmaya. Kendi adliyesinin yani iş yerinin önünde eylem yapmak zorunda niye kalsın insanlar? Niye yaparlar ki bunu? Niye? Çok saçma değil mi sizce de? Ama insanlar yapıyorlar. Ve siz ne yaparsanız yapın. Hukukun, yargının, savunmanın direnişi. Laf olarak bile son derece büyük ve çok önünüzde sizin. İstediğinizi anlatın ya. O kara kaplı var ya, o kara kaplıyla ortaya çıkan şeyden siz de kaçamayacaksınız. Evet, belki bugün değil ama yarın kara kaplı size de uygulanacak. Çünkü geçmişte pek çok örneğini verdiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar burada birlikte yürüdüğünüz avukatları bugün görmezden geliyorsunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki onlar konuşmaya devam ederlerse, edeceklerse ki edecekler. Gücünüz sarsılacak, saraylarınız yıkılacak, insanların toplumsal desteğini kaybedeceksiniz. Çünkü yaptığınız şeyin hukuksuz olduğu ortaya çıkacak. Bunun için istemiyorsunuz. Bunun için sevmiyorsunuz. Ama bugün 12.30'daki toplantı Türkiye için son derece önemli bir toplantı. Gerçekten insanların iş yerlerinin önünde bir araya gelip biz yargının peşindeyiz, bundan vazgeçmeyeceğiz demesi o insanlar için değil sadece. Hepimiz için birilerinin son kale, Birilerinin hukuk sisteminin genişlemesi, insan haklarının, özgürlüklerin genişlemesi böyle tanımladığı yerde hepimiz için hayat hakkı nefes anlamına geliyor. Keşke, keşke ben de İstanbul'da olsaydım. Keşke saat 12.30'da oraya gidip ben de destek verebilseydim. Çünkü burada konuştuğumuz hikaye var ya, hani hep söylediğimiz, birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız diye. Tam da onun yapılması için direniyor o insanlar. Hepsini selamlıyorum buradan. Hepsinin haklı mücadelelerinde ne zaman ihtiyaç duyulursa ve ne yapabilirsem. Burada olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Bizim adaletten, hukuktan başka direneceğimiz bir çatı yok. Altında toplaşabileceğimiz bir çatı yok. Bizi bir araya getirecek olan şey demokrasi inancımızsa, hukuk bunun ayrılmaz parçası olacak. O zaman beraber olacağız kardeşim. Başka çaremiz yok. Hep söylediğimiz şey, her yayının kapanışında söylediğimiz şey, bugün saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin önündeki toplantıda anlatılacak şey. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ben ne düşünüyorsam onlar da aynı şeyi düşünüyor. Ben ne söylüyorsam, demin size gösterdiğim 78 baronun altında imzası olan açıklamada aynı şeyi söylüyor. Haktan, hukuktan, adaletten ve demokrasiden ayrılmamak için, haklarımızın bilincinde olduğumuzu göstermek için saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Niye bakalım ki? Herkesin birbirine benzediği bir ülke dünyanın en tatsız, en sıkıcı yeri olmaz mı? Evet, farklı fikirlerimiz var ama aynı güzel ülke için. Birbirimiz için biz birbirimizden vazgeçmiyoruz. Evet, benzemiyoruz ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. Bir araya gelmek, birlikte yaşamak. Demokrasi dediğimiz şey tahammül. Bir arada yaşamayı önce kabullenmek. Bu yayında yaptığımız gibi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl olsun sözünün sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Bakın benim kanalımdasınız. Abone ol yazıyor, gördünüz mü? Abone olun. Lütfen. Bu son derece önemli. Hatta bu yayını izlerken beğen tuşuna da basmanız gerekiyormuş. Onu da yeni öğreniyorum. Yapın bunu. Hiç zor bir şey değil. Ne olur, bu kaderin isteme hakkım olduğunu düşünüyorum sizden. Sadece bunu, bazıları rahatsız oluyor. Merak etmeyin, para pul istemeyecek sizden dememden. Ama öyle, doğru. Paralı pullu bir şey değil bizim sizinle yaşadığımız. Biz haklarımızı savunmak için konuşuyoruz. Ve burada abone ol tuşunu tuşlayarak, ona dokunarak bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızı göstermenizi istiyorum ben sizden sadece. Yapın. Bir de abone ol tuşunun yanında zil var. Gördünüz onu da. Onun da anlamı şu. Eğer ona da dokunacak olursanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Katıl diye bir tuş göreceksiniz. Sayfada artık böyle bir tuş var. Anlamı ne? Anlamı şu. Dedim ya, bu yayınlarda bizim sizinle aramızdaki ilişki parasal bir ilişki değil. Ama siz bu yayınların sürebilmesi için katkı iletmek ve bunun nasıl yapılacağını merak edenlerdenseniz katıl bu anlamda yardımcınız olabilir. Anlamı şu, küçük desteklerle, aylık 5 lira 10 lira gibi desteklerle istediğiniz yayıncı katıl tuşu olduğu sürece destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz hiç manası yok ki, canınız sağ olsun. Siz başka türlü destek atın. Mesela şöyle yapın, siz ünsal@ünsalunlu.com'a mail atın, başka türlü katkıyı nasıl iletebilirim diye sorun. Ama en büyük desteğinizin ne olursa olsun burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Benim isteğim bu. Çünkü bizim burada yaşadığımız şey sadece ve sadece şunu yapabilmek. Yani hep beraber bir araya gelip konuşabilmek. Çünkü şundan inanarak asla geri durmamak. Biz konuşamazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. O zaman direneceğiz burada yaptığımız gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız beklerim yayına. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine geleceğim. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Çok sağlıklı bir gün. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.